Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 31. Ayrım. Hristiyan ciddi bir yüz ifadesiyle başını iki yana sallayıp işaret parmağını beceriksizce yukarıya doğru kaldırarak ''Yok Thomas, bu konuyla ilgili durumları sen pek anlayamazsın. Durum şu, insanın vicdanı rahat olmalı. Bilmem sen bunun ne olduğunu bilir misin? Doktor Grabow boyun kaslarıma süreyim diye bir merhem verdi. Harika, bunu kullanmazsam kullanmaktan vazgeçersem kendimi yenik düşmüş ve bütünüyle çaresiz hissediyorum. Ve ağzımdaki lokmayı yutamayacakmış gibi oluyorum. Ama merhemi kullanınca görevi yerine getirdim diye kendimi iyi hissediyorum. O zaman vicdanım rahatlıyor. Sakin ve huzurlu oluyorum ve her şeyi kolayca yutabiliyorum. Biliyor musun? Bunların hepsi merhemin sayesinde oluyor. Ancak böyle bir düşünce, beni yanlış anlama, yalnızca başka bir düşünceyle, bir tür karşıt düşünceyle yok edilebilir. Bilmem bu duyguyu bilir misin? Ne demezsin? Aa, evet dedi Thomas Buddenbrook bağırarak ve başını iki eliyle sıkıca tuttu. Dediğim gibi yap sen de. Ona göre davran ama bundan kimselere söz etme. Boş boğazlık yapma. Bu adi kurnazlıklarınla başkalarını rahatsız etme. Bu hiç de hoş olmayan boş boğazlığınla kendini sabahtan akşama kadar rezil ediyorsun. Şunu sana yeniden söylüyorum. Kendini kişisel olarak rezil etmen beni hiç ilgilendirmez. Beni anlıyor musun? Ama şunu özellikle bilmeni isterim ki, dün akşam yaptığım gibi bir firmamızı küçük düşürecek davranışlarda bulunmanı kesinlikle yasaklıyorum. Christian, ağabeyinin bu sözlerine yanıt vermedi. Ellerini seyrelmeye başlamış olan kızılımsı sarı saçları arasında gezdirdi. Tedirgin ve ciddi bir yüz ifadesiyle dalgın dalgın çevresine bakıyordu. Son söyledikleri üzerine kafa yorar gibiydi. Bir duraklama oldu. Thomas sessizce ve çaresizlik içinde dolanmaya devam ediyordu. ''Bütün tüccarlar sahtekardır diyorsan'' diye başladı Tom yeniden söze. ''Peki sen mesleğinden bıktın mı? Tüccar olduğuna pişman mısın? O zamanlar bunun için babamdan izin koparmıştın.'' ''Evet Tom'' dedi Christian düşünceli düşünceli. ''Yüksek öğrenim yapmayı gerçekten çok istemiştim. Biliyor musun, üniversitede okumak çok güzel olmalı. Canın isterse gidersin, tamamen sana bağlı. Gider oturur dinlenirsin, tıpkı tiyatroda olduğu gibi.'' ''Tiyatroda olduğu gibi mi?'' ''Evet, bu basit şakalarınla senin yerin zaten o düzeysiz kafeler. Ben şaka yapmıyorum. Bu gibi şeylerin senin gizli idealin olduğuna %100 inanıyorum.'' dedi genç konsül. Christian ağabeyinin bu sözlerine karşılık vermedi. Düşünceli düşünceli çevresine bakındı. Çalışmanın ne olduğu konusunda hiçbir fikri olmayan ve bütün yaşamını tiyatrolar, aylak aylak dolaşmalar ve türlük saçmalıklarla geçiren sen, bunlar hakkında nasıl oluyor da böyle pervasızca konuşabiliyorsun? ''Evet Tom'' dedi Christian biraz üzgün bir tavırla ve ellerini saçlarının arasında yeniden dolaştırdı. ''Haklısın, çok doğru ifade ettin. İşte aramızdaki fark da bu zaten. Anlıyor musun? Tiyatroda bir oyun seyretmeyi sen de seversin ve eskiden laf aramızda senin de gönül ilişkilerin olmuştu. Ve bir zamanlar roman, şiir ve benzeri şeyleri okumaktan çok hoşlanırdın. Ancak sen bütün bunları yaşamın da ciddi yanlarıyla ve düzenli bir iş yaşamıyla bağdaştırmasını her zaman bildin. Gel gör ki ben bunu başaramadım. Boş şeylere kendimi öyle kaptırıyorum ki ciddi ve düzenli şeylerle uğraşmaya gücüm kalmıyor. Bilmem beni anlayabiliyor musun?'' Thomas durdu ve ellerini göğsünün üzerine koyup kenetleyerek yüksek bir sesle ''Demek sen de kabul ediyorsun bunu'' dedi. ''Bunun böyle olduğunu itiraf ediyorsun. Ancak yine de vazgeçmiyorsun. Sen bu kadar rezil biri misin Christian? Tanrı aşkına onur diye bir şey var. Savunmayı bile göze alamayacağı bir yaşam biçimini insan nasıl sürdürebilir? Ama işte sen böylesin. Senin yapın bu. Bu durumun hatalı olduğunu kabul etmek, onu anlamak ve betimlemekle her şeyin düzeleceğini. Hayır Christian, artık sabrım tükendi.'' Genç konsül kolunu yatay bir konumda ve sert bir şekilde hareket ettirerek geriye doğru hızlı bir adım attı. ''Sabrım tükendi diyorum sana. Maaşını alacaksın ancak seni bir daha büroda görmek istemiyorum. Bu beni rahatsız etmez. Şimdi git ve hep yaptığın gibi hayatını boşa harca. Ama her nereye gidersen git, bizi, ailemizi küçük düşürme. Ailemizin bünyesindeki hastalıklı bir nokta, bir ursun sen. Bu kentte yaşayan adi insanlardan birisin ve eğer bu ev kendi evim olsaydı seni hemen kovardım. İşte şu kapıdan dışarıya atardım seni.'' diye büyük bir öfkeyle bağırarak bahçeyi, avluyu ve büyük sofayı işaret etti. kendini tutamıyordu. Uzun zamandır biriken öfkesi boşalıvermişti. "Bu ne cüret Thomas?" dedi Christian. Öfke krizine tutulmuştu ve oldukça tuhaf bir hali vardı. Çarpık bacaklılara özgü bir duruşla biraz öne doğru eğilmiş öylece duruyordu. Başını, karnını ve dizlerini ileriye doğru çıkarmıştı. Çukur yuvalarında fal taşı gibi açılmış bakan yuvarlak gözlerinin çevresinde babasının öfkelendiği anlarda olduğu gibi şakaklarına kadar inen kırmızı halkalar oluşmuştu. "Ne biçim konuşuyorsun benimle?" diye devam etti Christian. "Ben sana ne yaptım ki? Beni kovmana gerek yok. Ben kendim giderim." Sonra içten bir sitemle "ne ayıp" derken sinek yakalamak ister gibi öne doğru seri birkaç el hareketi yaptı. Thomas onun bu sözlerine ne tuhaf ki hiç de sert tepki göstermedi. Aksine başını sessizce öne eğdi ve sonra bahçenin içindeki yolda yine ağır ağır yürümeye başladı. Kardeşini sonunda kızdırabilmiş olması, onu kızdırıp sert bir karşılık vermesini, kendisini protesto etmesini sağlayabilmiş olması Tom'u tatmin etmiş gibiydi. Birden rahatlamıştı sanki. Ellerini arkasına koyup kavuşturarak, "Bu konuşmayı yapmak, doğruyu söylemek gerekirse beni gerçekten çok üzdü. Buna inanabilirsin Christian. Ancak bu konuşmanın mutlaka yapılması gerekiyordu. Aile arasında bu tür kavgalar çok çirkin ama herhangi bir şekilde karşılıklı konuşmamız da gerekiyordu. Bak oğlum, biz kavga etmeden her konuda konuşabiliriz. Anladığım kadarıyla sen şu anki konumundan hoşnut değilsin, öyle değil mi?" "Evet Tom, bunu çok iyi anlamışsın. Biliyor musun, başlangıçta son derece memnundum. Burada çalışmam yabancı bir şirkette çalışmamdan elbette çok daha iyi. Ancak eksikliğini duyduğum şey sanırım bağımsız hareket edemeyişim. Seni masanın başında çalışırken gördüğümde hep kıskanmışımdır. Çünkü senin orada oturup bir şeyler yapman aslında bir işte çalışıyorsun anlamına gelmez. Mecbur olduğun için değil, oranın sahibi ve patronu olarak çalışıyorsun orada. Ve başkalarını kendin için çalıştırıyorsun. Kendi hesaplarını kendin yapıyorsun, orayı yönetiyorsun ve her şeyden önemlisi bağımsızsın. Bu tamamen farklı bir şey." "Peki Christian, bunu daha önce söyleyemez miydin? Kendi işini kurmak ya da daha az bağımlı olarak çalışmak senin elinde. Babamın mirastan sana da bana da olduğu gibi iş kurmak için 50 bin mark ayırdığını biliyorsun. Akıllı ve sağlam bir iş kurman için bu parayı sana vermeye elbette hazırım. Hamburg'da olsun ya da başka bir yerde olsun biraz sıkıntı içinde oldukları için sermaye desteğine ihtiyaç duyan pek çok güvenilir iş yeri var. Ve sen bunlardan birine ortak olabilirsin. Bu konuyu ikimiz de ayrı ayrı düşünelim ve bir ara annemizle de görüşelim. Şimdi yapılacak işlerim var. Sen de İngilizce yazışmalara bir süre daha devam et lütfen." Koridorda yürürlerken Thomas kardeşine, "Örneğin Hamburg'daki HCF Burmester ve ortakları firması için ne düşünüyorsun?" diye sordu. "İthalat ve ihracat işleri yapıyorlar. Sahibini tanırım. Onun böyle bir fırsatı kaçırmayacağına eminim." Bu konuşma 1857 yılının Mayıs ayı sonunda yapılmıştı. Christian Haziran başında Büchen üzerinden Hamburg'a hareket etmişti. Onun gidişi kulüp, şehir tiyatrosu, gezici tiyatro ve eğlenceye düşkün çevreler için büyük bir kayıptı. Aralarında Dr. Giesecke ve Peter Dörrmann'ın da bulunduğu bütün hovardalar istasyona onu geçirmeye geldiler. Kendisine çiçekler, hatta prolar vererek kahkahalarla uğurladılar. Kuşkusuz Christian'ın kendilerine anlattığı öyküleri anımsamışlardı. Sonunda avukat Dr. Giesecke yaldızlı kağıttan yapılmış büyük dans nişanını herkesin alkışları arasında Christian'ın paltosuna iliştirdi. Bu nişan liman yakınında bulunan ve kapısının üstünde akşamları kırmızı fener yanan bir eğlence yerinden, bir lokalden sağlanmıştı. Buluşmalara açık olan bu lokalde hep birlikte neşeli ve sıcak saatler geçirilirdi. Ve dans nişanı oradan ayrılan Christian Buddenbrook'a bu alandaki hizmetlerinden dolayı verilmişti. Kısım 4. Kapının çıngırağı çalınca Bayan Grünlich koridora bakmak için yeni alışkanlığıyla hemen merdiven sahanlığına çıktı. Ve beyaz boyalı trabzandan sarkıp aşağıya baktı. Kapı açılır açılmaz ani bir hamleyle daha da eğilip kendini geriye çekmesi ve bir eliyle mendilini ağzına tutup öteki eliyle de eteklerini toplayarak üst kata çıkıvermesi bir oldu. İkinci kata çıkan merdivende karşılaştığı Mademoiselle Jungmann'a kısık bir sesle bir şeyler fısıldadı. Ida da sevincinden heyecanlanarak Polonya diliyle "Meybro Kohanne" diye bir şeyler söyledi. Tam bu sırada Bayan Buddenbrook doğa manzaralı tablolar odasında oturuyordu. Elindeki iki büyük tahta tığla bir atkı ya da örtü ya da örtüye benzer bir şey örüyordu. Öğle öncesiydi ve saat 11'di. Hizmetçi kız aceleyle sütunlu holden geçti, camlı kapıyı tıklattı ve ördek gibi paytak paytak yürüyerek içeri girip Bayan Konsul Budenbrock'a bir kartvizit uzattı. Bayan Budenbrock kartviziti aldı, gözlüğünü düzeltti, el işiyle uğraşırken gözlük takardı hep ve okudu. Sonra başını yeniden kaldırıp hizmetçi kızın kıpkırmızı olmuş yüzüne baktı. Kartı bir kez daha okudu ve başını kaldırıp hizmetçi kızın yüzüne yeniden baktı. Sonunda dostça ama kararlı bir tavırla ''Bu ne demek oluyor kızım? Söylesene ne anlama geliyor bu?'' dedi. Kartvizitin üzerinde X Noppe ve ortağı firmasının adı yazılıydı. Ancak hem X Noppe hem de V anlamına gelen işareti mavi uçlu kuru boya kalemle öylesine karalanmıştı ki geriye sadece ortağı sözcüğü kalmıştı. ''Evet bayan konsül'' dedi hizmetçi kız. ''Dışarıda bir beyefendi var ama Almanca konuşmuyor ve daha çok da bir salyangoza benziyor.'' Bayan Budenbrock ''Beyefendiyi buyur et'' dedi. Çünkü dışarıda kabul edilmeye bekleyen adamın kartvizitinin üstünde ortak diye yazılı olan kişi olduğunu anlamıştı. Kız odadan çıktı, camlı kapıyı yeniden açtı ve tıknaz bir adamı içeriye aldı. Adam odanın loş ışığında bir an durup sözcükleri yaya yaya Bavyera ağzıyla ''Saygılarımı sunarım'' dedi. ''Günaydın'' dedi Bayan Budenbrock. ''Buyurun lütfen.'' Bunu söylerken elini kanepenin oturma yerine dayayarak hafifçe doğruldu. Çünkü bütünüyle ayağa kalkmasının gerekip gerekmediğini kestirememişti. Gelen beyefendi neşeli neşeli şarkı söyler gibi ve sözcükleri yayarak ''Memnuniyetle'' dedi ve nazikçe eğilerek ileriye doğru iki adım attı. Ve yeniden oturup bir şey arıyormuş gibi çevresine bakındı. Belki oturacak bir yer, belki de şapkasını ve bastonunu bırakacak bir yer arıyordu. Çünkü şapkasını da bir pençeyi andıran kemik başlı beyaz bastonunu da yanında getirmişti odaya. Beyefendi 40 yaşlarında biriydi. Kolları ve bacakları kısa ve vücudu tıknazdı. Üzerinde kahverengi lodan kumaşından yapılmış, önü açık bir ceket vardı. Ceketin içine giydiği çiçek desenli açık renk kumaştan yelek, öne fırlayan göbeğini yumuşak bir kabartı şeklinde örtüyordu. Ve yeleğe takılı altın saat zincirin ucunda bir demet buket parlıyordu. Çok sayıda boynuz, kemik ve mercan süslerden oluşan bir buket. Rengini belli etmeyen grimsi yeşil pantolonun paçaları çok kısaydı ve alışılmamış sertlikte bir kumaştan yapılmışlardı sanki. Zira kısa konçlu geniş çizmelerini çevreleyen paçalarda hiçbir kırışıklık yoktu, boru gibiydiler. Dudaklarının üstünden aşağıya doğru püskül gibi sarkan açık sarı seyrek bıyıkları, oldukça iri telli ve darmadağınık saçları, yüz yuvarlak kafası ve basık burnuyla bir fok balığını anımsatıyordu. Yabancı beyefendinin çenesiyle alt dudağının arasını örten ufacık sakalı, bıyığının aksine kılları sert bir fırça gibiydi. Yanakları aşırı tombul ve yağlıydı. Öylesine şişmişlerdi ki göz kapaklarına kadar dayanmışlar ve gözlerini sıkıştırarak birer açık mavi ince yarık haline dönüştürmüşler ve çevresinde kırışıklıklar oluşturmuşlardı. Şiş şiş ve tuhaf görünen bu yüze öfke, dürüstlük, sakarlık ve iyi yüreklilik karışımı bir ifade veriyordu. Küçük çenesinin altından ince beyaz boyun bağına doğru dik bir çizgi uzanıyordu. Guatırlı boyunları anımsatan bu çizgi sert bir yakalığın takılmasına izin vermezdi. Yüzün alt kısmı ve boynu, kafasının arkası ve ensesi, yanakları ve burnu, bunların hepsi de oldukça biçimsiz ve yağ kaplamış olarak iç içe geçiyorlardı. Yüzündeki şişliklerden dolayı cildi aşırı gerilmişti ve kulak memelerinin başladığı yerde ve burnunun iki yanında kızarıklık ve çatlaklar oluşmuştu. Kısa parmaklı beyaz ve tombul ellerinin birinde bastonunu, diğerinde de keçi yeleleriyle süslenmiş yeşil bir trol şapkası tutuyordu. Bayan Konsul Budenbrock nazik ama kararlı bir tavırla ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi. Yabancı adam kararlı bir hareketle şapkasını ve bastonunu armonyumun kapağının üstüne bırakıp boşalan ellerini keyifle ovuşturdu. Açık renkli şiş gözleriyle Bayan Budenbrock'a dostça bakarak şöyle dedi. ''Saygıdeğer hanımefendinin kartvizit için beni bağışlamasını dilerim. Adım Permaneder, Münihli Alois Permaneder. Saygıdeğer hanımefendi, adımı daha önce kızınız hanımefendiden duymuştur belki. Bütün bunları yüksek sesle ve oldukça kaba bir vurgulamayla, heceleri sıkça birleştirerek konuştuğu kaba şivesiyle ve çekik gözlerini birbirimizin yabancısı değiliz demek ister gibi kırpıştırarak söyledi. Bayan Buddenbrook da bu arada tamamen ayağa kalkmıştı. Başını hafifçe yana eğip ellerini uzatarak ona doğru yürüdü. Bay Permaneder, sizsiniz demek. Kızım elbette sizden söz etti bana. Tony, Münih'te kaldığı sırada hoş ve neşeli vakit geçirmesi için ona çok yardımcı olduğunuzu biliyorum. Söyleyin bakalım, buraya hangi rüzgar attı sizi? Bay Permaneder, Bayan Buddenbrook'un nazikçe işaret ettiği koltuğa otururken, ''Ya şaşırırsınız işte böyle.'' diyerek kısa ve kalın baldırlarını keyifli keyifli ovalamaya başladı. Bayan Buddenbrook, ''Ne istemiştiniz?'' diye sordu. Bay Permaneder dizlerini ovalamayı bırakarak ''Ya çok şaşırdınız değil mi?'' diye devam etti. Bayan Konsul Buddenbrook yine pek bir şey anlamadan ''Çok güzel'' dedi ve zorlama bir gülümsemeyle ellerini dizlerinin üstünde tutarak arkasına yaslandı. Ancak Bay Permaneder durumu fark etti, öne doğru eğildi ve tanrı bilir hangi nedenden dolayı eliyle havada daireler çizerek şöyle dedi. ''Evet, saygıdeğer hanımefendi bu duruma şaşırmıştır elbette.'' Bayan Buddenbrook neşeli bir şekilde ''Evet sevgili Bay Permaneder, çok doğru.'' diye yanıt verdi ona. Sonra ikisi de bir süre sustu. Suskunluğu gidermek için Bay Permaneder dizlerini işaret edip derin bir iç çekerek ''Bunlarla başım dertte.'' dedi. Bayan Buddenbrook açık renkli gözlerini biraz yana kaçırarak ne istemiştiniz?'' diye yeniden sordu. Bay Permaneder yüksek sesle ve kaba bir ağızla ''Bunlarla başım dertte.'' diye tekrarladı. Bayan Buddenbrook, evet rahatsız edici bir durum diyerek onu teselli etti ve böylece bu konuda halledilmiş oldu. Sevgili bayımızı ta buralara kadar getiren şeyin ne olduğunu öğrenmeme izin var mı acaba diye devam etti bayan konsül. Münih'ten buraya oldukça uzun bir yolculuk yapmak gerekiyor. Bay Permaneder küçücük elini havada dolaştırarak iş için dedi. Valkmühle'deki bira fabrikasıyla ilgili olarak halletmem gereken küçük bir işim vardı saygıdeğer hanımefendi. Bayan Buddenbrook nazik bir biçimde ''Ah sahi siz şerbetçi otu ticaretiyle uğraşıyordunuz. Firmanızın adı Noppe ve ortağıydı değil mi sevgili Bay Permaneder?'' ''İnanın oğlum Thomas Buddenbrook'tan firmanız hakkında çok güzel şeyler duydum.'' dedi. Ancak Bay Permaneder buna itiraz etti. ''Evet doğru ama şimdi söz konusu olan bu değil. Söz konusu olan şey benim uzun zamandır siz saygıdeğer hanımefendiyi ziyaret etmek ve Bayan Grünlich'i yeniden görmek istememdi. Sanırım bu durum uzun bir yolculuğu göze almak için yeterli bir nedendir.'' Bayan Buddenbrook elini tekrar Bay Permaneder'e uzattı ve içtenlikle ''Teşekkür ederim.'' dedi ama şimdi kızıma haber vermek gerekiyor diyerek ayağa kalktı ve cam kapının yanında asılı duran üstü işlemeli çıngırak kordonuna doğru yürüdü. Bay Permaneder ''Tanrım buna ne kadar çok sevinirim.'' dedi yüksek sesle ve üstünde oturduğu koltuğu kapıya doğru çevirdi. Bayan Konsul Buddenbrook hizmetçi kızı yanına çağırarak Bayan Grünlich'ten aşağıya inmesini rica et yavrum diye emretti. Sonra yeniden kanepesine döndü, Bay Permaneder de koltuğunu yine eski yerine çevirdi. Bay Permaneder duvar kağıtlarına, yazı masasının üstünde duran Sèvres porseleni mürekkep hokkasına ve mobilyalara dalgın dalgın bakarak ''Ne kadar da sevinirim.'' diye tekrarladı. Sonra birkaç kez ''Tanrım bu ne dert böyle, gerçekten de can sıkıcı bir durum.'' diyerek dizlerini ovaladı ve gözle görülür bir neden olmadan derin derin iç çekti. Bu durum aşağı yukarı Bayan Grünlich'in gelmesine kadar sürdü. Tony Grünlich aşağıya inmeden önce biraz süslendi, üstüne iyi oturan açık renk bir bluz giymiş saçlarını düzeltmişti. Yüzü her zamankinden daha taze ve güzeldi. Dilinin ucunu ağzının bir köşesinde anlamlı anlamlı dolaştırıyordu. Tony'nin içeri girmesiyle Bay Permaneder'in yerinden fırlayıp inanılmaz bir coşkuyla ona koşması bir oldu. Heyecanlı olduğu her halinden belliydi. Tony'nin ellerini tuttu, sallamaya başladı ve yüksek sesle şöyle dedi. ''Aa, bakın hele, işte Bayan Grünlich karşımda. Merhaba, görmeyeli nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Aman tanrım, nasıl sevindim bilemezsiniz. Bizim güzel Münih'imizi ve doğamızı hiç hatırladınız mı? Birlikte ne kadar da çok eğlenmiştik değil mi? Hay Allah, inanılır gibi değil. Bak şimdi yine birlikteyiz. Kimin aklına gelirdi ki?'' Tony de onu neşeli bir biçimde selamladı ve bir sandalye çekip yanına oturdu. Ve Münih'te geçirdikleri günler hakkında sohbet etmeye başladılar. Sohbet herhangi bir engelleme ile karşılaşılmadan sürüp gidiyordu. Bayan Budenbrock konuşmaları izliyor ve hoşlandığını belli etmek ve onu cesaretlendirmek için başını sallıyor ve arada bir de Bay Permaneder'in bazı sözlerini yazılı Almanca'ya çeviriyordu. Ve bunu her yapışında konuşulanları anlamış olmanın verdiği keyifle arkasına yaslanıyordu. Bay Permaneder buraya gelmesinin nedenini Bayan Anthony Grünlich'e de açıklamak zorunda kaldı. Ancak bira fabrikasıyla ilgili işinden söz ederken aslında bunu hiç önemsemediği öylesine belli oluyordu ki sanki kentte yapacak hiçbir işi yokmuş sanırdı insan. Bayan Budenbrock'a ikinci kızı ve oğulları hakkında sorular sordu. Clara ve Christian'ın burada bulunmamalarına çok üzüldüğünü söyledi. Çünkü ailenin tümünü yakından tanımak istemişti. 31. ayrımın sonu. Sayfa No. 290. Devamı 32. ayrımda.